Değerli kardeşlerim, namaz ahkamı ile alakalı derslerimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere namazın şartları, abdestin şartları, namazın farzları, namazı abdestin farzları, abdesti bozan hususlar, namazın rükünleri, namazın vacipleri adlı başlıklar altında namaz ahkamına dair hususlar almıştık. En son geçen haftaki dersimizde namazın vaciplerini almıştık. 8 tane vacip zikretmiştik. Namazın 8 tane vacibi olduğunu müellif rahimullah zikretmişti. Orada bazı açıklamalara değinmiştik. Tabii namazın rükünlerinde son teşehhütte salavat zikredilmişti. Biz onun racih olan, tercih edilen görüşün son teşehhütteki salavatın ne olduğunu söylemiştik. Vacip olduğunu söylemiştik. Son teşehhütteki salavat vacip. Dolayısıyla burada ona bir daha uyarı yapalım. Çünkü 8 tane vacip burada zikredildiğinde ona değinilmedi. Hatta onunla alakalı bir soru sorulmuştu. Bir karışıklık olmasın diye bir daha tekrarlayalım. Namazdaki ilk teşehhütteki salavat sünnet. İkinci teşehhütteki salavat ise vacip. Yani bilerek terkinden dolayı ikinci teşehhütte salavat getirilmezse, bilerek terk edilirse bu görüşe göre namaz ne olur değerli kardeşlerim? Bozulur, batıl olur. Çünkü vacipler, namazın vacipleri demek, yerine getirilmesi gereken hususlar demek. Bilerek terk edilirse namaz batıl olur demek. Unutularak terk edilirse vacipler seyir secdesi yapılarak ne yapılır? Telafi edilebilir. Şimdi namazın sünnetlerine gelelim. Bu ahkamı, hükümleri iyi bilmemiz gerekiyor ki bazen insanlar namazın sünnetini terk ediyor. Sünneti olduğunu bilmiyor, namazının bozulduğunu zannediyor. Mesela Fatiha'yı okumanın hükmü neydi? Rükün. İmamla münferit hakkında, tek başına namaz kılan hakkında Fatiha'yı okumak rükün. Cemaatle ilgili ne demiştik? Cemaatle ilgili sessiz namazlarda cemaat dinler. Sessiz olan rekatlarda, sessiz namazlarda cemaatin Fatiha'yı okuması nedir arkadaşlar? Farzdır. Bu en delillerin en çok gösterdiği bir mesele. Fatiha'dan sonra okunacak sure namazdayız, tek başımıza namaz kılıyoruz, sünnet kılıyoruz, farz kılıyoruz. Fatiha'dan sonra sure okumayı unuttuk. Şimdi hükmünü bilmeyen adam şaşırıyor. Ya hocam, ben diyor Fatiha'dan sonra bir şey okumadım, rüküye gittim, ne olacak benim namazım? Hiçbir şey olmaz. Niye? Çünkü Fatiha'dan sonraki okunan sureler ya da bir ayet, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, okumanın hükmü sünnet. Bunun sünnet olduğunu bildiğinde sen ne yapmış oluyorsun? Sünneti terk etmiş oluyorsun. Peki seyf secdesi yapabilir misin? O sünneti terk ettiğinden dolayı yapabilirsin. Seyf secdesi sünnetin terkinden de ne yapılabilir? Yapılabilir. Evet, namazın kavli sünnetlerine değinelim önce. Namazın kavli sünnetleri arkadaşlar. İftitah tekbirinden sonra Subhaneke'yi okumak. Subhaneke'yi okumak sünnettir. Subhaneke ya da onun yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun dışında okunan diğer istiftah duaları var. Onları okumak sünnet. Yani bir insan tekbir alsa, tekbirden sonra direkt Fatiha'ya başlasa namazına tesir eder mi, sıhhatine? Etmez. Çünkü istiftah dualarını okumak sünnettir. İkincisi, Fatiha'dan önce Euzu Besmele çekmek. Fatiha'dan sonra Euzu Besmele okumak. Tabii onu da ne zaman söylüyorduk? İlk rekatta söylüyoruz. Birinci rekatta söylüyoruz. Birinci rekatta Euzu Besmele. İkinci rekatta, üçüncü rekatta da artık ne yok? Euzu yok. İstiaze yok. Ardından Fatiha suresine başlamadan önce besmele çekmek. Besmele çekmenin hükmü cumhura göre sünnettir. Şafi'ye göre vaciptir. Hatırlayın, konu geldiğinde söylemiştik. Yani ihtiyaten insan ne yapar? Besmele çeker. Ama oldu ki besmele çekmeyi unuttun. Direkt Fatiha'dan başladın. Sünnet terk etmiş oluyorsun. Namazın sıhhatine etkisi var mı? Yok. Ardından namazın diğer bir sünneti, değerli kardeşlerim, amin demek. Fatiha'dan sonra amin demek de nedir? Sünnettir. Tabii fazileti büyük. Bunların her birinin sünnet demek yani terk edelim anlamında değil. Terk edildiği takdirde namazın sıhhatine zarar vermediği anlamda bilmek lazım. Yoksa her birinin çok fazileti var. Evet. İmamın kıraatını sesli okuması. Diyelim ki imam ilk rekatta unuttu, sessiz okudu. İlk rekat. İkinci rekatta Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladı. Hatırladı ki ya ben ilk rekatta ne yaptım? Namazı ne okudum? Sessiz okudum. Namazına tesir eder mi? Sıhhatine tesir etmez. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, biz rükudan kalkarken Semiallahu men hamide zikrini vacip olarak söyledik değil mi? İmam için ve kim için vaciptir? Tek başına kılan için. Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamide demek vacip. Bilerek terkinde namaz gider. Cemaat me'mum ne diyecek? Rabbena lekel hamd yahut Rabbena ve lekel hamd yahut Allahümme Rabbena lekel hamd yahut Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Ne zaman diyecek cemaat bunu? Kıyamdayken diyecek. Geçen haftaki derste tafsilata değindik. Bundan sonra gelen mil'es semavati ve mil'el ard zikri sünnet. Yani Rabbena ve lekel hamd dediğin yeterli. Ondan sonrasını söylemen sünnet. Yine rükuda ve secdede tesbih çekmek. Subhane Rabbiyel Azim ve Subhane Rabbiyel A'la. Bunları bir kere söylemek neydi arkadaşlar? Vacip. Bunları diyelim ki rükuya gittin, dalmışsın, bir şey söylemedin, kalktın. İmamla birlikte kalktın. Unutarak terk ettin. Bu vacibi unutarak terk ettiğinden dolayı namazında bir tesiri var mı? Yok. Ama bilerek terk edersen vacibin terkinde namaz ne olur? Batıl olur arkadaşlar. Rükuda ve secdede tesbih kaç kere söylemek vacipti? Bir kere. Bunun üzerinde Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel A'la deme konusunda bunun bir sınırı yok. İstediğin kadar diyebilirsin. Gece namazına kalktın, 300 kere söyledin. Olur mu? Olur. 500 kere söyledin. O senin o zikirden aldığın lezzete, o zikiri yapmanın sana vermiş olduğu o ubudiyet tadına bağlı. Ama imamsan cemaate ağır gelmeyecek şekilde 5 defa dersin, 7 defa dersin. Daha fazla dersin. Arkadaki cemaate bağlı imamsan. Ama münferitsen, tek namaz kılıyorsan o zikirleri birden fazla söylemen sünnet ve dilediğin kadar da ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. İmamsan da 5 defa dedin. 3 değil de 5 dedin mesela. Olur mu? Olur. Ve sünnettir. Birden sonrasının hepsi sünnettir. Evet. Son teşehhütte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin âline ve ilk teşehhütte âline salat getirmek. Allahümme salli ala Muhammed demen yeterli. Son teşehhütte salavatın hükmü neydi? Vacip. Son teşehhütte salavatın hükmü vacip. Diyelim ki çok acil bir şey oldu. Namazdan çıkman gerekiyor. Ne yapacaksın? Ettehiyyatı okudun. Allahümme salli ala Muhammed dedin. Ondan sonra dua, kısa da bir dua ettin. Çıkabilirsin namazdan selam verin. Ama sadece ettehiyyatı okuyup çıkamazsın. Çünkü niye? Son teşehhütte salavat vacip. kavramları iyi anlayalım arkadaşlar. Şart nedir? Rükün nedir? Vacip nedir? 3 tane kavram aldık. İstilah aldık. Bugünkü namazın ahkamına dair aldığımız kavram sünnet. Şart namazdan önce yerine getirilmesi gerekip namaz içinde sürekli devamlı bir şekilde sürdürülmesi gereken şeyler. Setre avret mesela nedir? Namazın neyi setre avret? Şartı. Setre avret namazın şartı. Namazdan önce avretini kapatırsın, üstünü giyinirsin ve namaz boyunca o avret kapalı olarak devam etmesi gerekiyor. Buna şart diyoruz. Namaz öncesi. Abdest. Namazdan önce alırsın, abdestli olmaya devam edersin namaz esnasında. Abdestini kaçırmazsın. Bunlar şart öncesinde. Ama rükün namazın içinde. Fatiha'yı okumak, imam ya da tek başına kılan için rüküye gitmek, rüküden kalkmak, secdeye gitmek bunlar rükün. Bunlar muhakkak yerine getirilmesi gereken esaslar. Vacip, yani farz da diyebiliriz buna. Yapman gereken, unutursan seyir secdesiyle telafi edeceğin, unutman halinde namazına tesir etmeyecek şeyler. Yani şart dışında, rükün içinde, farz içinde yerine getirmen gerekiyor. Unutursan telafi edebilirsin. Üçüncüsü de, dördüncüsü kavramda sünnet, namazın sünnetleri. Namazın kemaline işaret ediyor artık. Namazın faziletini biz bunlar ne yapıyoruz? Sünnetlerle namazın faziletini arttırıyoruz. Namazın ne yapıyoruz? Faziletini arttırıyoruz. Mesela az sonra gelecek, namazda sağ eli sol elin üzerine koymak. Sünnet. Allah Resulü Aleyhisselam hadise diyor ki bizler diyor peygamberler olarak işte iftarı erken yapmakla emrolunduk. Ve sağ ellerimizi sol ellerimizin üzerine koymakla emrolunduk diyor hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan da bu hadisten neyi görüyoruz? Peygamberler de emrolunan kullar. Yani bizim gibi namazla emrolunmuş, oruçla emrolunmuş, iftarla emrolunmuş ve bizden önceki peygamberlere de namazlarında ne emredilmiş? Sağ ellerini sol ellerine koymaları emrolunmuş. Bu namazın sünneti. Bunu yerine getirirsen fazilettir. Sünneti ihya etmektir, tatbik etmektir, ecirdir. Evet, namazın fiili sünnetlerine gelince değerli kardeşlerim, tekbirlerde elleri kaldırmak, iftitah tekbirinde elleri kaldırmanın hükmü ne arkadaşlar? Sünnet. İftitah tekbirinin haddi zatındaki hükmü ne? Kendi hükmü. Farz mı, şart mı, rükün mü? Ne? Rükün. Yani bir insan namaza başlarken Allahu Ekber diye tekbir getirmesi nedir? Rükündür. Ellerini kaldırması? Sünnet. Yani şöyle düşünün. Bir insan namaza başlıyor. Ellerini kaldırmadan Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme ve hamdik diye başladı. Namaz oldu mu? Oldu. Neyi terk etti? Sünneti terk etti arkadaş. Yani elleri kaldırmak iftitah tekbirinde sünnet. Nereye kadar kaldıracağız elimizi? Ne şekilde kaldıracağız? Ya omuz hizamıza ya da kulak hizamıza kaldıracağız. Varit olan bu surette. İkinci husus intikal tekbirlerinde dediğim rüküye giderken ve rüküden kalkarken ne yapmak? Tekbirle birlikte elleri kaldırmak. Bu da sünnet. Sahabeden birçok sahabeden bu rivayet olunuyor bu sünnet. Eller rüküye gidilirken tekbir getirildiğinde ve rüküden kalkarken ne yapılır? Kaldırılır. Yine aynı şekilde omuz hizasına kadar ya da kulak hizasına kadar kaldırılır. Bu da sünnettir. Bir de ikinci oturuştan sonra yani pardon ilk oturuştan sonra ilk teşehhüd diyoruz ona biz. İlk teşehhüdden sonra üçüncü rekata kalkarken yine ne yaparız? Elleri kaldırırız. Bu üç yerde rükûya giderken, rükûdan kalkarken ve ilk teşehhüdden kalkarken elleri kaldırmak Sünnet. Elleri kaldırmadık. Sadece Allahu Ekber dedik. Yeter. Peki bu tekbirlerin hükmü ne? İntikal tekbirlerinin hükmü ne? Vacip. Namaza başlarken getirdiğimiz ilk tekbirin hükmü neydi? Rükün. Bak, yani Allah-u Teala bir din indirmiş ve bütün detaylarını bize bildirmiş. Yani Allahu Ekber namaza başlıyorsun, rükün. Ama Zamm-ı Sure'yi okudun, rüküye gideceksin, Allahu Ekber dedin. Vacip. Arada çok büyük fark var. Evet. Namazda elleri bağlamak, kıraat halindeyken namazda elleri bağlamak nedir arkadaşlar? Sünnettir. Cumhur'a göre. Hanefisi, Şafisi, Hanbelisi bu görüşte. Bununla alakalı rivayetler bunu gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önceki rivayetinden de onu gördük. Biz diyor peygamberler olarak namazda sağ elimizi sol elimize koymakla emrolunduk. Bu bize neyi gösteriyor değerli kardeşlerim? Namazda kıyamdayken, kıraat halindeyken ne yapıyoruz? Sağ elimizi sol elimizin üstüne koyuyoruz. Peki elimizi nereye koyacağız? Yani elimizi nereye koyacağımızla alakalı ilim ehli farklı görüşler zikretmiş. Bir görüş diyor ki göbek deliğinin altına. Bir diyor ki göbek deliğinin üstüne. Bir görüş diyor ki göğüse. Bu şekilde görüşler var. Ancak delillere bakıldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den tabi her bir görüşün istinad ettiği delil var. Hadis ilmi açısından bakıldığında, ilim ehlinin zikrettiği hususlara bakıldığında Vail İbn-i Hucur rivayeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namazda sağ elini sol elin üzerine bağlarken ve göğsüne koyduğunu gördüm lafzı var, göğüs lafzı var. Bu göğüs lafzı İmam-ı Şafii'nin delil olarak da aldığı ve elin namazda göğüs üzerine bağlanacağı lafzı. Tabi göğüs derken şu değil arkadaşlar. Bazıları göğüs deyince nereye bağlıyor elini? Boynuna bağlıyor. Göğüs bu böyle. Yani insanın göbek deliğinin üstü olan bölge. Bu şekilde elini kişi bağlayabilir. Tabi haddi zatında bu sünnet. Ehl-i sünnet mezheplerine göre namazda elleri bağlamak sünnet. Kimler namazda ellerini bağlamıyor? Kimin şiarı? Şia'nın. Hatta Şia'ya göre namazda ellerini bağlarsan namazın bozulur. Şia'ya göre namazda ellerini bağlarsan bozulur. Onlarda çünkü şöyle bir kaide var Şia'da. Diyelim ki bir köye gittin, bir kasabaya gittin, bir bölgede yaşıyorsun. Soru soracağın, dinini öğreneceğin bir hoca yok, Şii bir alim yok. O zaman ne yapacaksın diyorlar? Sünnilere bak. Sünnilere bak. Onlar ne yapıyorsa tersini yap. Buna inanıyorlar. Şiilerin inancı bu, itikadı bu. İşte namazda ellerini bağlarsan Şia'ya göre namazın batıl. Niye? Çünkü Sünniler ellerini bağlıyorlar. Elhamdülillah bu da bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan ittibamızın bir alameti, bir işareti, bir göstergesi. Namazımızda ne yapıyoruz? Peygamberimizin de dediği gibi emrolunduk diyor ya nebiler olarak, peygamberler olarak. Biz de peygamberimizin namazda rivayetler geliyor. Yine namazda sahabeler diyor. Bizlerden birisi bir adam, bir kişi namazda sağ elini sol eline koymakla ne olurdu? Emrolunurdu diyor. Namazda ellerimizi ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Ama göbek deliğinin altına, ama göbek deliğinin üstüne, ama şu göğüs dediğimiz bölgeye, şurası. İlim ehli bu konuda delillere dayanarak ne yapmış? Görüş sunmuş. Mesela Vail rivayeti, Vail İbn-i Hucur rivayeti, elin namazda peygamberi gördüm, sağ elini sol eline göğsüne koydu. Göğsüne lafzını bazı alimler zayıf görüyor. Peki elimizi ne şekilde bağlayacağız? Namazda nasıl bağlayacağız? İki türlü şekil var. Birisi el-kabd deniyor. Yani ne yapmak? Kabz etmek. Bileği ne yapmak? Kavramak. Elimizle kabz edeceğiz. Diğeri de arkadaşlar vada koymak. Sağ eli sol elin bileğinden itibaren ne yapmak? Koymak. Nereye kadar? Sol elimizin bilek üzerine kadar koymak. Bu rivayet ve diğer rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan rivayetler. Bunlar da bize şunu gösteriyor. Yani sağ eli namazda sol bilekten itibaren yukarı doğru gelecek şekilde koymak, göbek altına bağlamakla gerçekleştirmesi zor değil mi? Yani bu heyeti, bu şekli sünnete göre uygulayalım desek yetişmez. En rahat o zaman neresi arkadaşlar? Göbeğin üstü. Şu şekilde. Ama bazılarının yaptığı gibi şu değil arkadaşlar. Kalbe bağlayanlar var. Göğüse bağlayanlar var. Adam şöyle. Bunlar varit değil. Varit olan iştihat alimlerin iştihat olan insanın göbek deliğinin üstünde ve iki türlü şekilde ya kabz ederek kavrayarak ya da bileğine koyup şu bileğine de gelecek şekilde ne yapmak koymak. Bu iki heyet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varit ve haddi zatında az önce de ifade ettik elleri namazda bu şekilde bağlamak yani sağ eli sol üzerine koymak sünnet. Yani bu aramızda görüş ayrılığına ihtilafa sebep olacak bir durum değil. İmam Ebu Hanife göbek altı demiş. Hanbeli mezhebinden meşhur olan görüş göbek altı. Değil mi? İmam Şafii sadır demiş, göğüs demiş. Yani bunlar İmam Malik'ten gelen rivayetler var. Veya Maliki mezhebinden gelen rivayetler var. Ellerin bağlanmaması gibi bir rivayet de var. Namazın sünnetleri bunlar değerli kardeşler. Biz delile bakacağız. Delile göre hareket etmeye çalışacağız. Evet. Sonra değerli kardeşlerim, namazda secde yerine bakmak. Namazdayken sünnet olan nazarımızın, bakışımızın nereye olması? Yoğunlar. Secde yerine. Bazılarının şeytan namazının ecrinden çalar. Namazında meşgul eder. Meşgul edebilmesi için de ne yapacak? Gözlerini sağa sola oynatacak. Çevreyi ne yapacak? Seyrettirecek, izlettirecek. Yani kimi insan var ki namazından 10 sevap alır. Kimisi 9, kimisi 8, kimisi sadece namaz kılmış olur. Ecir yok. Karşılık yok, sevap yok. Namazdaki huşu önemli. Namazdaki huşuyu da yakalamak istiyorsak ne yapacağız? Secde haline bakacağız. Sadece teşehhüd halinde parmağımızı kaldırdığımızda ne yapıyoruz? Parmağımıza bakıyoruz. Onun dışındaki namaz halindeki baktığımız yer neresi değerli kardeşlerim? Secde ettiğimiz, edeceğimiz yer. Tabii secde halinde bütün secde azalarımızı ne yapacağız? Yere bastırarak yani azalarımız oturarak namaz kılacağız. Azalarımız yer yerine oturacak. Dolayısıyla secde ettiğimiz yer mesela yumuşak bir yer olmayacak. Yumuşak bir sünger olmaz. Secde ettiğin yer. Secde ettiğin yer ne olacak? İşte en şeyi halı gibi mesela. Secde ettiğinde alnın, elin, dizlerin, ayakların ne yapacak? Yere temas edip basacak yani. Secdedeyken ne yapacağız? Dirseklerimizi açacağız. Ayaklarımız, iki ayaklarımız açık olacak. Karnımız ayaklarımızdan ayrı olacak. Yani toplanmayacağız secde halinde. Bazıları var ne yapıyor? Secde halinde toplanıyor. Şu şekilde dirseklerini karnına getiriyor. Karnını ayaklarına yaklaştırıyor. Hayır, bu sünnette böyle değil. Sünnette ne yapmak? Elleri açmak. Karnımızı da ayaklarımızdan ayırmak. Secde halinde parmaklarımız nasıl olacak değerli kardeşlerim? Sünnet olan parmaklarımızın yere değmesi. Kıble tarafına. Yani ne yapmak? Parmaklarımızın kıbleye doğru bakması. Bu da secdenin sünnetinden. Rükün olan ayaklarımızın yere değmesi. Sünnet olan parmaklarımızın ne yapması? Uçlarının kıbleye doğru bakması. Tabi secde halinde oturuş meselesi var. Dört rekatlık, yani iki teşehhütlü namazlarda ilk oturuşa biz iftiraş diyoruz. Sol ayağımız yatacak, sağ ayağımız dikilecek. İkinci teşehhütteki oturuşa ne diyoruz biz? Teverrük oturuşu diyoruz. O da sol popomuz yere değecek, sol ayağımız sağ ayağımızın dik olarak bıraktığımız sağ ayağımızın altından geçecek. Burada ne diyoruz? Teverrük oturuşu diyoruz. İlk teşehhütte iftiraş, sol popomuz sol ayağımıza geliyor. Sağ ayağımız da dik bir şekilde duruyor. İkinci rekatta teverrük oturuşu, sünnet olan oturuş. Ayağımız, sol ayağımız, popomuz ona yaslanmış şekilde olmayıp alttan nereden çıkacak? Sağ ayağımızın altından çıkacak. Buna da biz teverrük oturuşu diyoruz. Peki secdedeyken ellerimiz nerede duracak? Ellerimizi nereye koyacağız? Deminden söyledik. Ya kulak hizamıza ya da omuz hizamıza ellerimiz ne yapacak? Koyulacak. Bunlar hep sünnet arkadaşlar. Yani daha ileri koysak namazımız bozulur mu? Bozulmaz. Peki secdeye gidişimiz nasıl olacak? Secdeye nasıl gideceğiz? Yani dizlerimizi mi önce koyacağız? Yoksa ellerimizi mi önce koyacağız? İlim ehli bunu da konuşmuş. Ve ilim ehli farklı görüşler sunmuş. Çünkü hadislere yaklaşım, hadislerin sıhhati meselesi hükmü değiştiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرِ secdeye gidenin devenin gittiği gibi gitmemesini söylüyor. Tabi bundan ne anlayacağız? İlim ehli diyor ki bundan öncelikle şunu anlayacağız. Devenin otururken böyle sert bir şekilde oturup toz kaldırdığı gibi öncelikle kul secdeye ne yapmayacak? O şekilde sert bir şekilde gitmeyecek. Bazı insanlar var böyle tahta camilerde, taban tahta olduğunda adam bir secdeye gidiyor. Dizler güm diye vuruyor. Ses çıkıyor. Tahta böyle sallanıyor. Veya betonarme mescitlerde böyle adam bir secdeye gidiyor. Dom diye sanki böyle betona gülleyle vuruyormuş gibi gidiyor. Gerek önce dizini koymak, gerek önce elini koymak olsun. Ha, iki tane görüş var. İkisinde de kul nasıl gidecek secdeye? Yavaş bir şekilde gidecek. Sakin bir şekilde gidecek. Yani böyle yukarıdan bırakılmış bir gülle gibi ne olmayacak adam? Kendini vurmayacak. Tabii elle gitmek daha sünnete yakın gibi gözüküyor. Önce elleri koymak, sonra ne yapmak? Dizleri koymak. Ama önce dizini de koyup sonra ellerini de ne yapabilirsin? Koyabilirsin. Gelelim secdeden kalkma haline. Secdeden kalkma haliyle alakalı olarak da kimi ilim ehli ayaklar üzerine kalkılır diyor. Kimi ilim ehli de ne üzerine kalkılır? Eller üzerine kalkılır diyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, burayı dinleyin. Celsetul istiraha denilen bir oturuş var. Yani secdeden kıyama kalkmadan önce oturup sonra ne yapmak? Kalkmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kilo alınca, hayatı biraz ilerleyince, sahabe rivayet ediyor bunu namazını anlatırken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen oturduktan, secdeden kalktıktan hemen ayağa kalkmıyor aleyhissalatü vesselam ayağıyla. Kilo alınca, vücudu yıpranınca, yaşlanınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce ne yapıyor? Oturuyor şöyle bir. Sonra ellerine dayanıp kalkıyor. Şimdi bazı ilim ehli diyor ki bu diyor sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını aktaran sahabe bize namaz haliyle vasfediyor. Bazı ilim ehli diyor ki hayır, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyaca binaen vücudunun ağırlaşmasından dolayı yaşlanmasından dolayı yaptığı bir davranıştır diyor. Dolayısıyla bu konuda da alimler iki görüşe ayrılıyor. Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah bu istirahat oturuşuna sünnettir diyor. Yani şeyhe göre bir insan secdeden kalkarken hemen direkt kıyama değil de önce şöyle bir oturur. Sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazını anlattığı gibi. Önce şöyle bir oturacaksın. Sonra ellerine yaslanarak ne yapacaksın? Kalkacaksın. Biz buna ne diyoruz? İstirahat oturuş. Özellikle böyle yaş 50'den sonra mesela kilo aldıktan sonra insanlar bu oturuşa çok daha ihtiyaç duyuyor değil mi? Tabii kimler için? Çok uzun namaz kılanlar için. Böyle bazı insanların literatüründe çok uzun namaz yok. Adam 60 da olsa yatıyor kalkıyor vızır vızır gidiyor. Otobanda sol şeritte basan arabalar gibi. Namazdan bir lezzet almak lazım arkadaşlar. Allah Resulü'nün Bilal'e dediği gibi erihna bis salah, namazla rahata kavuştur bizi. Rahatlayalım gel. Namaza bir böyle bakmak lazım. Bir de namazda bu asrın, bu çağın insanının kıldığı gibi sıkılarak, bunalarak kılmak kılmak var. Bu da münafıkların alameti. Münafığın bir alameti de nedir arkadaşlar? Hızlı namaz kılmaz. Özellikle evdeki kadınları uyarmak lazım. İş yerlerindeki eşimizi, dostumuzu uyarmamız lazım. Namazları tadili erkene uyarak, sünnetlere riayet ederek ne yapmak lazım? Kılmak lazım. Bunlar namazın kısaca anlatabileceğimiz, değinebileceğimiz sünnetleriydi. Buna göre namazımızı ne yaparız? Kılarız. Ve bu şekilde namaza dair namazın sünnetleriyle alakalı hükümleri de almış olduk. Yüce Rabbim bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Buyruğu çerçevesinde namaz kılanlardan eylesin. Namazı hem şeklen hem muhteva bakımından mana olarak kılmayı bize nasip eylesin. Yani namaz bir de şekil, evet. Şeklin manayla iç alemle de bir alakası var. Yani insanlar bugün namazlarında uzunca kıraat okuyamadıkları için, ahkamı bilmedikleri için, namazda okunan zikirleri bilmedikleri için namazdan tat da almıyorlar. Manayı da yakalayamıyorlar. Kimi insanlar var ki adamın namaz, peygamberimiz diyor ya, namaz benim gözümün neyi kılındı? Aydınlığı kılındı diyor. Namaz. Sevdirilmek, namazın kula sevdirilmesi ayrı bir şey. Yani kulum böyle namaz gece olsa da bir iki rekat, dört rekat, altı rekat kalksam namaz kılsam dese, kul şöyle sabah namazında uzunca böyle imamla birlikte namaz kılmayı özlese, istese. Ama tabii kalpler şu an neyle atıyor arkadaşlar? Dünyevi telaşla, dünyevi meşguliyetle verilen randevularla attığı için namazları bir an önce bitirsek de ne yapsak? İşimize gücümüze geri koşsak, geri dönsek. O iş hiçbir zaman bitmeyecek. Sen ol, namaza gereken tüm vaktini, gayretini ayır. Sünnete göre namazında kılmaya çalış. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyke.